Kitabın adı Geçmişten Gelen Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 32. Ayrım. 16. Ofisin kapıları açıldığında Eve'in burnuna kahve ve kurabiye kokusu geldi. Her ikisi de takımı tarafından gözle görülür bir coşkuyla tüketiliyordu. Rourke sadece kahveyle yetinmeye karar vermiş gibiydi. Eve, "Saat 9'da link konferansın vardı," diye hatırlattı Rourke'a. "İdarecim halledecek." Elindeki kahve fincanını Eve'e uzattı. "Değiştirdiğim programım masanda, kek de ye." Tepsideki keklerden üzeri orman meyveli olanı seçti. "Programın neyse ona devam et, benim de kendi programım var." "Seninki daha çok ilgimi çekiyor ama. Bu konuda beni sıkıştırırsan," diye ekledi Rourke sesini alçaltarak, "ben de seni sıkıştırırım. Beni zorlayabilecek kadar iyileştiğinden şüpheliyim." "Hiç güvenme bence. Ama bu toplantıya katılarak vaktini harcamak istiyorsan keyfin bilir. Benim için sorun yok." "İkimiz için de güzel haber yani." Rourke kendine bir fincan kahve daha doldurmak için otoaşçıya doğru gitti. Eve daha sonra arkasında duramayacağı sinir bozucu bir şey söylememek için keki ağzına attı ve masasının kenarına oturdu. "Dün beni deviren adam ve kaykaylı çocuk hakkında neler var elimizde bilmek istiyorum." "Bendeler." Fini, ağzına attığı kocaman keki yutmaya çalışırken bilgileri aktarmak için ajandasını açtı. "Evsizimiz Emmett Farmer, kendisi lisanslı dilenci. Mesleğini polis merkezi civarında icra ediyor. Kavşaklarda takılıyor ve bozuk para karşılığı ön cam numarasını çekiyor. Adamı tanıyan bir sürü polis çıktı. Heyecanlı ama zararsız bir tip olduğunu söylüyorlar." Fini Eve baktı, yüzünü incelerken dudaklarını büzdü. "Sanırım bu şartlar altında sen zararsız yorumuna pek katılmazsın. Adamın söylediğine göre sarışın ona $5 vermiş ve senin aracını beklemesini, ön camı pisletme numarası çekmesini ve senden de $5 alacağını söylemiş. Senin aracın etrafından uzaklaşmamanı sağlarsa $5 daha verecekmiş. Bu arada Farmer ödeme konusunda hala ısrar ediyordu." "Yani adamı özellikle seçti. Camımı mahvetsin ve o şekilde takip edemeyeyim diye. Önüme King Kong'u dikti ki bana fark edebilecek zamanı olsun." Fini başını salladı. "Bu arada biraz pataklanırsan da ne âlâ. Kaykaylı çocuk Michael Yardley, olay yerinde sana verdiği ifadeyle aynı şeyleri söylemiş. Yaşını ve başının daha önce hiç belaya girmediğini de hesaba katarsak doğru gibi görünüyor. Dun, bir yapımcı olduğunu söylemiş ve sahneyi onun için hazırlamış. Çocuk atlamış teklife, seni düşürdüğü için hapse atılacağını düşünüyor. Ödü kopmuş durumda. Planda bir sürü hata var." Eve kaşlarını çatarak kahvesini yudumladı. "Zamanlamada bir sorun çıksa, ufacık bir aksama, parayla tuttuğu şaşkınlardan biri görevini başaramasa ya da beni durduracak kadar sert davranamasa, kaldırımı boylayan Dun olacaktı." Ağrıyan omzunu hafifçe çevirirken, "İşte o zaman ne muhteşem bir gün olurdu," diye düşündü. "Ama riske girdi," diye devam etti Eve. "Bence bu Nadine'le yaptığım röportajın onu çok etkilediğini gösteriyor." "Senin canını yakmak istedi." Peabody, Farmer'ın savurduğu yumruğu ve Eve'in ayaklarının yerden kesilmesini hala zihninde görebiliyordu. "Evet ama dahası beni etkilemek istedi, güvenimi sarsmak istedi. Bu daha kişisel." Dalgın bir tavırla Phoebe'nin verdiği heykelciyi eline aldı ve çevirmeye başladı. "Juliana söz konusu olduğunda her şey kişiseldir. Bana tuzak kurdu ve çok hızlı harekete geçti. Peki merkezden ne zaman çıkacağımı nereden biliyordu? O evsizi ve çocuğu saatler boyunca orada tutmaya cesaret edemezdi. Sıkılsalar ya da vazgeçseler işi biterdi. Polis merkezinin etrafında kendi beklemeye de cesaret edemezdi. Bir polis onu fark edebilirdi." "O günkü vardiyanın kaçta bittiğini öğrenmek o kadar da zor değil," dedi McNab. "Değil ama hangimiz tam programdaki vardiyaya göre girip çıkıyoruz ki? Çoğu zaman işimiz uzuyor ya da bir şey oluyor erken çıkıyoruz. Dün programa uymadım mesela. Demek ki beni izliyordu. Genel bir profil çıkarmak için beni izliyordu. Profil çıkarmak en iyi olduğu şeylerden biri." Heykelciyi tekrar yerine koydu. "McNab, merkezdeki ofisimin karşısına düşen binaların listesini çıkar. Görseller de olsun." "Seni takip ettiğini mi düşünüyorsun?" diye sordu Peabody, McNab verilen göreve başlamak için yerinden fırlarken. Kurbanlarını takip ediyor, haklarındaki her şeyi öğreniyor, günlük rutinlerini, alışkanlıklarını, nereye gittiklerini, ne yaptıklarını, kim olduklarını. Eve Rourke'a baktı. Juliana Doon'un onun hakkında neler öğrendiğini merak ediyordu. Sadece Rourke'un toplumun bilmesine izin verdiği kadarı olabileceğine karar verdi ve onların neredeyse yarısı da uydurmaydı. Ofisimi izlemeyi bir avantaj olarak görmüştür. Eve, sokak görüntüleri belirmeye başlayan ekrana döndü. Bir oyun gibi mi yani? Diye sordu Peabody. Hayır, bu onun için bir oyun değil. İlk seferinde işti, şimdi ise bir savaş. Ve şimdiye kadar bütün önemli cephelerde o kazandı. Eve, masadan bir lazer çubuğu alarak iğne kadar ince ışığı ekrana tuttu. Finney ve Rourke arasındaki kısa bir bakışmayı yakalamıştı. Rourke ofisine doğru giderken Finney'e kendi sert bakışlarından birini yolladı. Ama o daha hızlı bulacaktır. Finney kahve fincanını ağzına doğru kaldırdı fakat sırıtmasını saklayacak kadar hızlı olamadı. Eve üstünde durmadı. Kiralanmış bir yer arıyoruz. Kısa dönemli. Büyük ihtimalle aylık. Dun orada çok fazla vakit geçirmeyi göze alamaz. Takip ekipmanı kurmuştur ve verileri rahatça inceleyip değerlendirebileceği başka bir yere aktarıyordur. Yine de dün oradaydı, hem de şahsen çünkü harekete geçmeye karar vermişti. Üzerime gelecekti. Eve kendini ofis penceresinden dışarı bakarken düşündü. Ofisindeki küçük pencerenin arkasında olduğunu düşünerek caddenin karşısındaki binaları ve katları incelemeye başladı. Benim oyum şuna. Lazer ışığını binalardan birinin üzerine tuttu. Şu katlardan birinde boş yer yoksa da 5 ofisin üzerine bir çizgi çizdi. Bu bina, en iyi açılar da bunlar. Bir dakika bekleyin. Rourke'un ofisine girdiğinde onu çalışma masasında gördü. Bilgisayarı mırıltılar çıkararak çalışıyordu. Beni izlemiş olabileceği yerleri işaretliyorum dedi Rourke'a. Olasılık hesaplamaları isteyeceğim. Olasılık hesapları yapılıyor, hepsi için. Gerçi aradığın yerin şu olduğuna inanıyorum. Eve, Rourke'un ekranında da aynı görselin açık olduğunu ve işaretlediği binanın burada da vurgulandığını gördü. Gösteriş budalası. Aynı şeyi gelip kucağıma oturarak söylemeni istiyorum. Sanırım kısa dönemli kontratlar arıyorsun ve tamamının yakın tarihten uzak tarihe doğru sıralanmasını istersin. Sen bu sivil uzman danışman olayını kalıcıya çevirmek için yapıyorsun bu gösteriyi sanırım. Eğlenceli olmaz mıydı ama? Rourke elini dizlerine vurarak ona işaret etti fakat Eve aldırmadı. Ah pekala, seksi bonuslar olmasın. Olasılıkların geliyor ama bunları göz kararı istedim. Dosyalarındaki Dune'a dair bilgileri karışıma eklersek sayı epey azalır. Dur bir dakika. Eve, Rourke'un ekranındaki isimleri taramaya başlamıştı. Bu, Daily Enterprises, kiracı Justin Daly. Bu bizim kızımız. Eve hemen ve etkili bir şekilde harekete geçmek istiyordu ancak kendini dizginledi. Önce emin olalım, bu verileri benim bilgisayara yollar mısın? Bu soruşturmayı mümkün olduğunca yasal tutalım. Elbette. Teğmen, baskına ben de geleceğim diye ekledi ve Eve ağzını açarken hızla devam etti. Her ne kadar orada bulma şansımız sıfıra yakın olsa da ben de bir parçası olmak istiyorum. O kadının bana bir borcu var. İşimi yaparken her hırpalandığımda böyle kin tutamazsın. Öyle mi? Sesindeki rahat ton gitmiş, buz gibi bir ifade gelmişti. İkimizin peşine düşmeyi kafasına koymuş. O yüzden ben de bu işin içindeyim. Onu yakalarken ben de yanında olacağım. Ne zaman, nerede olur bilmiyorum. Fakat bir parçası olacağım. Yine de onu kimin yakalayacağını aklından çıkarma. Eve tekrar kendi ofisine döndü. Finney, ilk işaretlediğim binada Justin Daly'miz var. Verileri bilgisayarımda. Kadını ve bu Daly Enterprises'ı bir araştır. Adının ve soyadının baş harflerine sadık kalmış. Finney, Eve'in masasındaki bilgisayarın başına geçti. İşte bunlar kötü adamları duvara yapıştıran küçük vidalar. Onu duvara çekiçle çakacağım. Eve, linkin başına geçerek arama ve tutuklama emriyle bunları mümkün kılacak destek birimleri üzerinde çalışmaya başladı. Bir saatten kısa bir süre içinde Eve, Daily Enterprises'ın olduğu koridora doğru ilerliyordu. Merdivenler tutulmuş, asansörler iptal edilmişti. Bütün çıkışlar kapatılmıştı. Ama Eve, Juliana Doon'u orada bulamayacaklarından emindi. Yine de operasyonun yapılması gerekliydi ve el işaretleriyle takımına konumlarını almalarını işaret etti. Silahını çekti, polis masterını çıkardı ve kilitleri açmaya hazırlandı. Sonra geri çekildi. Durun, bunu tahmin etmiştir, kesinlikle hesaba katmıştır. Eve, ucuz görünümlü kapıya, uyduruk kilitlere baktı, sonra eğilerek daha yakından incelemeye başladı. Mikro gözlüklere ihtiyacım var, tel taraması. Kapıya bu bir tuzağı kurduğunu mu düşünüyorsun? Finney, dudaklarını büzerek Eve'in yanına çömelmişti. Daha önce patlayıcılarla işi olmazdı. Hapishanede faydalı şeyler öğrenecek çok boş vaktin oluyor. Finney başını salladı. Orası öyle. Gözüne çarpan bir şey var mı? Eski kilitler, uyduruk malzeme. Panelin görünüşünden standart bir alarm sistemi. Bomba ekiplerine haber verelim mi? Olabilir. Onun önünde gitmeye çalışıyorum ama takımımın parçalarının tüm koridora yayılmasını da istemiyorum. Eve başını kaldırdı. Rourke hemen arkasındaydı. Bir bakmama izin verir misiniz? Çoktan bakmaya başlamış, eğilerek o uzun ince parmaklarıyla kapıyı ve çerçevelerini yoklamaya başlamıştı. Cep bilgisayarını çıkardı, bir program açtı, sonra bilgisayarı kıl kadar ince bir kabloyla panelin üzerine tutturdu. Evet, bir düzenek var. Geri, herkes geri çekilsin. Eve, takımına eliyle işaret ederken iletişim cihazını çıkardı. Kattaki sivilleri hemen dışarı alın, bir üst ve alt kattakileri de. Bana bir dakika izin verirsen gerek olmayacak Teğmen. Eve, arkasını döndüğünde Rourke'u cep bilgisayarında bir şeyler tuşlarken gördü. Kes şunu, hemen oradan uzaklaş. Eve, ona doğru iki adım attı, sonra durdu. Bir kapı düzeneğinden çok daha tehlikeli patlayıcıları etkisiz hale getirdiğini görmüştü. İşte. Rourke, ince gümüş tellerle çalışırken Finney ile sakin bir tonla konuşuyordu. Görebiliyor musun? Evet, şimdi gördüm. Benim alanıma girmiyor pek ama zamanında birkaç tane böyle ev yapımı düzenek görmüştüm. Amatörce ancak etkili. Biraz daha vakit ayırıp birkaç yedekleme ya da en azından bir çeldirici ekleyebilirdi. Kapı açıldığı anda patlamaya ayarlanmış. Epey basit bir düzenek aslında. Sonradan aktive edilmiş elbette. Parmaklarının havaya uçup manikürünün bozulmasını göze alamamıştır. Rourke'un ellerinde en ufak bir titreme yoktu. Sadece bir kez duraksadı, o da saçını hafifçe geriye almak içindi. Eve, onun yüzünde yoğun bir odaklanmanın soğuk parıltısını görebiliyordu. Tahrip gücü çok yüksek değil. 10 metreden uzakta olan kimseyi öldürmezmiş. Tamamdır. Aletlerini kaldırarak ayağa kalktı. Eve, emin olup olmadığını sormadı. Rourke her zaman emindi. Takımına hazır ol işaretini verdi, sonra polis masterını cebine soktu ve kapıyı tekmeleyerek açtı. Silahı elinde kapıdan geçti ve Finney'e içerideki banyoya geçmesini işaret etti. Odada birkaç uyduruk sandalye ve çiziklerle dolu bir masa vardı. İçeride feminen ve pahalı bir koku vardı. Doon geride iletişim merkezini ve egzotik çiçeklerden oluşmuş küçük bir aranjman bırakmıştı. Eve, cama doğru ilerledi ve karşıya baktığında kendi çalışma odasını gördü. Ekipmana ihtiyacı vardı. Çıplak gözle pek net bir şey görünmüyor. Yanına almayı tercih edeceği iyi ekipmanlar. İnsanlarla konuşmaya başlayın diye talimat verdi arkasını dönmeden. Diğer kiracılarla konuşun. Kim neler biliyor? Bina müdürünü bulun, buraya gelsin. Tüm binanın güvenlik disklerini istiyorum. Finney, link ve bilgisayarlarla çalışmaya başla. Efendim? Peabody boğazını temizledi. Bunu çiçeklerin arasında bulduk. Eve üzerinde Eve Dallas yazan bir zarf uzattı. Zarfın içinde bir disk ve elle yazılmış bir kart vardı. En iyi dileklerimle geçmiş olsun, Juliana. Adi diye mırıldandı Eve, diski elinde çevirerek. Finney, adamlar çekilebilir, bugün burada olmayacak. Peabody, olay yeri inceleme ekibini çağır. Diski tekrar elinde çevirdi, sonra bilgisayar ünitesine taktı. Diski başlat, diye talimat verdi. Juliana'nın yüzü ekranı doldurdu. Şimdi mavi gözlü bir sarışındı. Son cinayet turuna başladığından beri ellerine geçen görüntülerinde orijinal haline en yakın olan haliydi bu. Günaydın Teğmen. Evin hatırladığı şekilde rahat, biraz buğulu bir Teksas aksanıyla konuşuyordu. Sanırım Teğmen diye selamlamam uygun olur. Dün akşam o kadar yaklaşacağını tahmin etmemiştim açıkçası. Ama yeteneklerine güvenim öyle tam ki eminim bu diski öğleden önce izliyorsundur. Umarım kendini daha iyi hissediyorsundur. Ayrıca bunu izlediğine göre küçük hoş geldin hediyemi fark edip imha ettiğini de varsayıyorum. O gerçekten son anda aklıma geldi. Dun başını hafifçe eğerek gülümsemeye devam etti. Fakat Eve'in asıl dikkat ettiği gözleriydi. Derin boş bir kuyunun girişini kaplamış buz parçaları gibiydi. Seni tekrar görmenin ne kadar hoş olduğunu anlatamam. Seni şey boyunca... Rehabilitasyonum boyunca düşünecek çok vaktim oldu. Teğmenliğe terfi ettiğini duyduğumda çok gururlandım. Fini de yüzbaşı olmuş bu arada. Ama belirtmeden geçemeyeceğim. Sana karşı hissettiğim bağı ona hiç hissetmedim elbette. İkimiz arasında bir şey vardı. Sen de biliyorsun değil mi? Yüzünde ilgili bir ifadeyle biraz öne doğru eğildi. Derin, tuhaf bir bağlantı var aramızda. Gerçek bir bağlantı. Bir aşinalık. Eğer reenkarnasyona inanıyorsan, önceki hayatlarımızın birinde kardeş filan olabilirdik. Ya da sevgili. Böyle şeyleri düşündüğün olur mu? Hiç sanmıyorum, dedi elini sallayarak. Sen pratik ve mantıklı bir kadınsın. Ayakların yere basıyor, fakat kendine has çekici bir biçimde. Yeni kocan da bunu çekici buluyor mu acaba? Ah, bu arada geçmiş tebriklerimi lütfen kabul et. Mutlu olaydan bu yana yaklaşık bir sene geçti değil mi? Yani zaman ne çabuk geçiyor işte. Gerçi kafeste olduğunda çok yavaş geçer. Yüzündeki sıcak ifade, insanı kavuran bir gökyüzünün altında savrulan toz bulutu gibi dağıldı. O yılları sana borçluyum Eve. Ödeşmek istediğimi anlayabilirsin değil mi? Ne yaptığımı, neden yaptığımı asla tam olarak anlamadın, saygı duymadın, ancak ödeşmeyi anlayabilirsin. Evet, dedi Eve, parmaklarını farkında olmadan yaralı yanağında gezdirirken. Emin ol anlıyorum. Seni izledim biliyor musun? Masanın başında işe gömülmüşken, adeta şehrin tüm sorunları ve dertleri omzundaymış gibi pencereden dışarı bakmanı izledim. O berbat kutu gibi ofisinde bir o yana bir bu yana volta atışını izledim. Gerçi bir Teğmen'e daha güzel bir çalışma alanı verilir sanıyordum. Bu arada çok fazla kahve içiyorsun. Burada bayağı bir ekipman kurdum kendime. Artık biliyorsundur. Onları arkamda bırakmak pek akıllıca olmazdı. Benim pratik yanım da o diyelim. Seni saatlerce diske çektim. Bugünlerde daha güzel giyiniyorsun. Dikkatimi çekti. Hala çok özenli değil ama yine de önceden eksik olan bir stil var. Eminim Rourke'un parmağı vardır bunda. Bu arada zengin olmak harika bir şey değil mi? Yani şeyden, olmamaktan çok daha iyi. Bazen bu acaba seni de bozdu mu diye düşünüyorum. Derinlerde bir yerde bile olsa bir parça olsun etkilemedi mi acaba? Hadi ama Eve, tatlım, hafif bir kahkaha attı. Bana söyleyebilirsin. Sonuçta benden daha iyi kim anlayabilir seni? Fazla konuşuyor diye düşündü Eve. Epey yalnız kaldın değil mi Juliana? Kendinle aynı seviyede gördüğün biriyle konuşmayalı epey zaman oldu ha? Eminim yatakta da harikadır. Yani o tarz şeylere önem veriyorsan. Arkasına yaslanarak Eve'in bacak bacak üstüne atmak olduğunu düşündüğü bir hareket yaptı. Rahatlıyor. Kız kıza ufak bir sohbet. Oldum olası bu yatma denen olayın fazlaca abartıldığını düşünmüşümdür. Her iki taraf için de çok aşağılayıcı. Bir kadının içine girilmesine, işgal edilmeye izin vermesinden başka ne var ki bu olayda? Ve bir erkeğin sanki bütün yaşamı buna bağlıymış gibi cebelleşip durması. Gerçi biliyoruz benim yattığım adamların yaşamı gerçekten ona bağlıydı. Yani en azından kısa bir süreliğine. Öldürmek yatmaktan çok daha heyecan verici. Sen de insanı öldürdün. O yüzden biliyorsundur. Derinlerde bir yerlerde nasıl bir his olduğunu gerçekten biliyorsun. Aslında konuşacak, gerçekten konuşacak vaktimiz ve fırsatımız olsun isterdim. Fakat öyle bir şey olacağını pek sanmıyorum. Sen beni durdurmak, tekrar bir kafese tıkmak istiyorsun. Bana ne dediğini hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun ne demiştin? Sana kalsa beni ölene kadar orada tutarmışsın. Yaşamımın sonuna kadar bir hayvan gibi bir kafese tıkılmamı sağlarmışsın. Sonra ben yokmuşum gibi, hiçbir şeymişim gibi arkanı dönmüştün. İstediğin gibi olmadı ama değil mi? Benim istediğim gibi oldu. Her şey, her zaman benim istediğim gibi olur. Bunu aklından çıkarmasan iyi olur. Buna saygı duyarsan iyi edersin. Sesi yükselmiş, soluk alışverişleri sıklaşmıştı. Derin bir nefes alarak kendini toparlamak istermiş gibi elini saçlarının arasından geçirdi. Pettibone ve Mountain'ı öldürürken seni düşündüm. Çok, çok uzun süredir seni düşünüyorum zaten. O adamların senin yüzünden öldüğünü bilmek nasıl bir duygu? Seni üzüyor mu Eve? Sinirlendiriyor mu? Juliana başını geriye atarak güldü. Ödeşme harika bir şey ve daha başlamadım bile. Her zaman istediğim şeyi istiyorum Eve. Hoşuma giden şeyi yapmayı ve çok ama çok iyi yaşamayı. Benden 8 sene, 7 ay ve 8 gün aldın Eve. Kefeleri dengeleyeceğim. Bakalım o yaşlı adamları ayaklarının dibine yığdıkça neler hissedeceksin? Tanrım, bu benim için öyle kolay ki. Bak sana bir ipucu işte. Denver, Mile High Oteli. 4020 numaralı salon. Adamın adı Spencer Campbell. Yakında görüşeceğiz. Çok yakında. Evet, öyle diye karşılık verdi Eve ekran kararırken. Peabody, bana o oteli bağla. Güvenlik ekibinin baş sorumlusunu istiyorum. 32. ayrımın sonu. Sayfa 323. Devamı 33. ayrımda.